Ayrım 6 Cendere Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan Sayfa 61 3. Bölüm Yargıdaki işleyişi gösteren ses kaydı. Şaşırmak ne güzel bir eylem. İnsan yaşı ilerledikçe şaşırma duygusunu yitiriyor. Hele olan biteni kanıksadığınız bir dünyadaysanız şaşırma duygunuz iyice törpüleniyor. Biz ise yazdığımız her şeyi şaşırma hissimizi canlı tutmamıza borçluyuz. Zira gazetecilik bunu gerektiriyor. Siyaset ve yargı kulislerinde fısıldanan bir ses kaydı vardı. Belki batı yakasında sıradan diyeceksiniz. Ama biz yine de şaşırdık. Duyduklarımızın, tahminlerimizin bu kadar açık bir örneğinin varlığını biz de beklemiyorduk. Size tüm hikayeyi baştan anlatalım ama yazdığımız hikayeyi aktörlerine zarar vermeyecek bir dille aktaralım. E şirketi, Türkiye'nin en ünlü mutfak eşyası satan şirketlerinden biriydi. Hemen her şehirde, birçok ilçede şubesi vardı. Türkiye'nin acı gerçeği olan ekonomik kriz nedeniyle E şirketi ekonomik çöküş yaşadı. Borçları 350 milyon lira civarındaydı. Şirketin ayrıca 20'nin üzerinde büyük alacaklısı da borçlarını alabilmek için devredeydi. İşte tam da bu noktada E çıkışı T şirketine devredilmekte buldu. T, Fransız kökenli, dünyaca ünlü bir şirketti. E şirketinin şubeleri artık T'nin olmuştu. Çalışanlar hakları devredilerek T şirketine geçirilmişti. E şirketinin merkez adresi bile artık T şirketinin olarak değişmişti. Yöneticileri aynıydı, faturalar aynıydı, kart vizitler bile aynı adres ve telefonları göstermekteydi. Bunun gibi iki şirketin artık birlikte olduğunu gösteren 20 civarında somut belge vardı. Haliyle alacaklılar bu kez T şirketinin kapısına dayandı. E'den alacaklarını T şirketinden istemeye başladılar. Öyle ya, T şirketi E'yi, her şeyi de devralmıştı. İcra davaları açıldı. Hatta O Bankası T şirketinin CEO'su MK'nın iki şirket arasındaki ilişkiyi kabul etmesine dayanak yaparak alacağını T şirketinden aldı. Ancak bu T şirketinde daha büyük bir panik yaratmıştı. Zira kapı bir kez açıldı mı tüm alacaklılar aynı delikten geçip T'nin mallarına icra getirebilecekti. Gizemli buluşma işte burada devreye bütün alacaklılar içinde en ısrarlı olan bir tanesi girdi. E şirketinin 20 milyon civarında borcunun olduğu K ismindeki yangın söndürme şirketi avukatı aracılığıyla O bankasının durumunu emsal göstererek T şirketine icra kararı aldırdı. Derken devreye çok bilinen bazı hukuk büroları girdi, alınan karar itirazla değiştirildi. Tam bu nokta bir çizgi savaşıydı. Mahkemede T şirketinin avukatlarıyla yangın söndürme şirketi K'nın avukatı sert tartışmalar yaşadı. K'nın avukatı T ile E şirketinin arasındaki ilişkiyi onlarca delille ispatlıyordu. Ancak deliller ortaya çıkmasına rağmen İstanbul'daki mahkeme vermesi gereken kararı bir türlü veremiyordu. Tüm belgelere rağmen hakim davayı reddediyordu. K'nın avukatı şaşkındı, T'nin avukatları ise mutlu. Bir kez kaybederlerse tüm alacaklılara E'nin borçlarını ödemek zorunda kalma korkusundan kurtulmuşlardı. Ama K şirketinin avukatı mücadelesine devam etti. Derken 2019 yılının Nisan ayında K şirketinin avukatı ilginç bir e-posta aldı. Gönderen kişi bu davayı halen takip edip etmediğini soruyordu. Avukat ilgilendiğini söyledi. Ardından mesajı gönderen kişiyle yazışmaya başladılar. Adını vermeyen kişi davanın çok içinden konuşmaktaydı. Sanki karar verici konumundaki biriydi. T'nin E'nin borçlarını ödememek için yargıyla işlerini rahat gören bazı hukuk bürolarıyla anlaştığını, kimi yargı üyelerine de paraların verildiğini söylemekteydi. İşin içinde politik kimliği ile öne çıkan bazı avukatların da olduğunu ileri sürüyordu. Daha anlatacak çok şeyi de vardı. Avukat ile gizemli hikayeci Mayıs ayında buluştu. Buluşmada gizemli isim kasket, boğazlı kazak, güneş gözlüğü takmıştı. Tanınmak istemiyordu. Ama onu tanımak çok zor değildi. Zira bu gizemli kişi T şirketinin CEO'su MK'dan başkası değildi. Yanlış söyledik. Eski CEO'su demeliydik. Zira MK süreçte T şirketinin işini zorlaştıran söylemleri nedeniyle görevden alınmıştı. O da kendisine bunu yapan şirketten, kendisinin de karıştığı hukuksuzlukları deşifre ederek intikam alıyordu. Çok şey anlattı ama en önemlisi bir ses kaydıydı. Verdiği kayıt dosyasının adı iş bitirici avukatın adını hatırlatacak şekilde MDI idi. Ses kaydı avukatın o zamana kadar anlamadığı her şeyi açığa kavuşturuyordu. Zira iddia o ki kayıt T şirketinin araya kimleri sokup mahkemeleri nasıl bağladığını ortaya koymaktaydı. Ses kaydını alan bizzat T şirketi CEO'su MK idi. Cebindeki telefonun kayıt alan kısmını açık bırakarak bir saati aşan kayıt yapmıştı. Anlattığına göre bunu çok kez gerçekleştirmişti. İddia o ki bu kayıtları şirket için hazırladığı raporları yazarken kendisine kolaylık sağladığı için kullanmaktaydı. Ancak şirketten tasfiye edilince bu iyi niyetli çok özel kayıt daha başka bir anlam kazandı. Kuşkusuz bu kayıt artık yargının konusu. Tabii kaydın hesabını soracak bir yargı ortada varsa. Dehşet verici konuşmalar. Gelelim kaydın ne olduğuna. Dinleyenlerle konuştuğumuzda çok şaşırdık. Anlatılanlara göre toplam 5 kişinin sesi vardı. Biri T şirketinin ünlü avukatı KS, öteki bizzat kaydı yapan T şirketinin o dönemki CEO'su MK. Karşılarında ise yargının çok önemli iki ismi oturuyordu. Biri istinaf dosyalarına bakan üst düzey yargı mensubu HK, öteki Adalet Komisyonu'nda görev yapan üst düzey yargı mensubu BA. Biliyoruz, saydınız ve 4 kişi etti dediniz. İşte iddia o ki bu 4 kişiyi bir araya getiren 5. kişi gücünü Cumhurbaşkanı'na yakınlığını kullanarak elde eden avukatlardan biriydi. Kamuoyu onu yakından tanıyordu. Adı geçmişten bugüne FETÖ ile anılan iş adamlarını aldırdığı takipsizlik kararlarıyla tartışma konusu olmuştu. Dinleyenler anlatıyor. Ses kaydı avukatın şirket yöneticileriyle buluşmasıyla başlıyor, yargı üyelerinin odasına girene kadar sürüyor. Ardından toplantı boyunca devam ediyor, nihayetinde vedalaşmayla bitiyordu. Buna göre 5 kişi yüksek yargı mensubu BA'nın odasında toplanmıştı, 1 saat sürmüştü. Toplantının ana gündemi T'ye açılan dava idi. Fransız T şirketinin avukatları ve şirketin CEO'su gücünü Cumhurbaşkanı'na yakınlıktan alan avukatın aracılığıyla yüksek yargı ile buluşuyordu. Duyanlara göre içerik dehşet vericiydi. Bağımsız sandığımız mahkemeler karanlık odalarda adaletsizlik dağıtıyordu. Toplantıdaki konuşmalarda özetle T şirketinin borçlarını ödememesi, icra davalarının reddedilmesi, daha önce verilmiş olan istenilmeyen kararların nasıl bozulacağı konuşuluyordu. Fransız şirketini Türk borçlulardan nasıl kurtaracaklarına dair çözüm arıyorlardı. Bu sırada öğreniyorduk ki avukatlar davalara rapor yazan kişilerle de görüşüyor, istedikleri gibi rapor da hazırlatıyorlardı. Bu nasıl olabilirdi? Ses kaydında yalnızca istedikleri gibi karar verilmesi istenmiyor, gerekçeli karar yazılmadan önce kendilerine gösterilmesinden de söz ediliyordu. Avukatların ekleyecekleri ya da silecekleri şeylerin olabileceğinden bahsediliyordu. Ses kaydına kulak kabartanlara göre çeşitli hakimlerin dedikodusunu yapacak kadar düzeyi düşük muhabbette Türkiye'nin çok kritik davaları için daha önce davasından da bu kararı aldırdım türünden ifadeler bizzat gücünü Cumhurbaşkanı'na yakınlığından alan avukat tarafından söyleniyordu. Peki adı Cumhurbaşkanı ile anılan bir avukatın bu ilişkiler içine girmesi ne anlam ifade ediyordu? Cumhurbaşkanı adına mı oradaydı, yoksa Cumhurbaşkanı'na yakın olmayı kendi nüfuzu için mi kullanıyordu? Adının kimi yerlerde yeni Adalet Bakanı olarak geçmesi bir tesadüf müydü? Bu soruların yanıtını bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz bazı yargı kararlarının onun sayesinde alınmış olduğu hep konuşuluyordu. Başsavcıların odasına randevusuz giriyor, savcılar onu ayakta karşılıyordu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bile bazı grup toplantılarında o avukatın gücünü savcıların onun önünde eğilmesini anlatmıştı. Mahkemelerin en tepeye yakınlık üzerinden yönlendirilmesi faciasını geçtik. Hani hep yerli ve milli diyorlar ya, borçlu Fransız şirketini kurtarmak için Türk şirketlerine karşı kimileri nasıl da ellerinden geleni yapıyordu. Ses kaydı avukatın eline geçtikten sonra neler oldu dersiniz? Tabii ki avukat hem T şirketine hem de T şirketinin avukatlarına ses kaydından ve içeriğinden bahsetti. Yargıyı nasıl etkilediklerinden haberdar olduğunu söyledi. Meselenin bir yanı korkuydu. Türkiye'ye sürekli adalet dersi veren T şirketinin Fransa'daki yöneticisi alelacele Türkiye'ye geldi, konu müzakere edildi. T'yi savunan ünlü avukatlık şirketi de ne yapacağını yine gücünü Cumhurbaşkanı'na yakınlıktan alan avukata sordu. Cumhurbaşkanına yakınlığını kullanan avukat güçlüyüz, ne isterse yapsın deyince Türk şirketin avukatı seni FETÖ'den aldırırız diye tehdit edildi. MDI isimli dosyadaki ses kaydı krizi Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı sarayındaki bazı isimlere kadar taşındı. O avukatla ilgili çok şikayet geliyor diyorlardı ama bir şey de yapamıyorlardı. Dipnot, bize yönelik tutuklama operasyonu yapılmadan önce hakkındaki iddiaları ve bu bölümde anlattıklarımızı Cumhurbaşkanı'na yakınlığını kullanan avukata sormak istedik. Ancak kendisi hiçbir sorumuza yanıt vermek istemediğini belirtti. Bu kitap yazılırken Alacaklı K şirketinin avukatı son şansını yine hukuk içinde çaba sarf ederek kullanmaya devam ediyordu. Biz ise adaletin arka odasındaki karanlığı bir kez daha gördüğümüz için üzgündük. Ama bu satırların o odaya tutacağı fenerin aydınlığına da inanmaya devam ediyoruz. O fener bazen kanı gösterse de. 4. Bölüm Kanlı Para. Başkent Ankara'da bir holding patronu öldürülse Türkiye ne zaman duyar? Anında? Ertesi gün? Bir hafta sonra? Tam 51 gün sonra haber olabildi. Kale Gaz şirketinin yönetim kurulu başkanı Ömer Faruk Ilıcan, Ankara Çay yolundaki evinin önünde silahlı saldırı sonrası öldürüldü. 48 yaşındaki iş adamını öldüren iki tetikçi kayıplara karıştı. Ilıcan'ın cenazesi kalktı, toprağa gömüldü ancak bir satır haber bile çıkmadı medyada. Nedendi? Sır 4 Mayıs 2018 tarihinde Habertürk gazetesinin sür manşetinde mi gizliydi? O haberin başlığında yazdığı gibi cinayeti örtbas için 30 milyon lira mı harcandı? Dipnot, Habertürk'ün basılı versiyonunda sür manşet olan iş adamı cinayetini örtbas için 30 milyon lira harcamışlar haberi gazetenin internet sitesinden apar topar kaldırıldı. Ve tüm bunların nedeni 5 milyon liralık alacak mıydı? 21 Mart 2018'de işlenen cinayetin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Şube Müdürlüğü ilk operasyonu 1 Mayıs'ta yaptı. Gözaltına alınanlar arasında Kadıoğlu Holding Onursal Başkanı Cemal Kadıoğlu, akrabaları ve holding yöneticileri vardı ancak bir kişi kayıptı. Kadıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadıoğlu yani baba gözaltında oğul firariydi. Tarkan Kadıoğlu yarım saat farklı operasyondan kaçmayı başarmıştı. İddiaya göre gözaltı operasyonunu yapan ekip içindeki bir köstebek Kadıoğlu'na haber vermişti. Yani emniyette adamları mı vardı? Kayıplara karışan Kadıoğlu'nun Kuzey Irak'a gittiği ileri sürüldü. Keza yapılan operasyon sonucunda baba Cemal Kadıoğlu serbest bırakılırken holdingin yöneticisi olan akrabalar Abdülbaki ve Şanser Kadıoğlu tutuklandı. 23 Mayıs 2018'de ise holdingin bir diğer yönetim kurulu üyesi Veli Kadıoğlu cezaevine konuldu. Cinayet şüphelisi başsavcının makam odasında. İşte tam da bu süreçte yeni bir çark işlemeye başladı. Doğu ve Güneydoğu Hemşehri Dernekleri platformu başkanlığını da yapan ve Gaziantep'te önemli nüfus sahibi olan Cemal Kadıoğlu serbest bırakılan bir şüpheliydi ama oğlu cinayeti azmettirmekten aranıyordu. Bir şeyler yapmalıydı. AKP içindeki bağlantılarını devreye soktu. O bağlantılardan biri de AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer idi. Uzer 1 Kasım 2015'te milletvekili seçildiğinde meclisteki rozetini takan isim Cemal Kadıoğlu idi. Dipnot bu haberi www.gaziantepusula.com sitesinden izleyebilirsiniz. İddia o ki Ahmet Uzer'in siyaseten finansmanını da Cemal Kadıoğlu yapıyordu öyle ya bunun diyeti ödenmeliydi. Ahmet Uzer hemen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e gitti. Bir cinayet soruşturmasına bütün aşiret dahil edildi. Neredeyse Kürt diye böyle yapılıyor iddiasında bulundu. Bakan Gül, Uzer'i Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a havale etti. İddia o ki Ankara Adliyesi'ne giden AKP'li Ahmet Uzer, Başsavcı Kocaman ile görüştü. Bir görüşme daha yapılması için sözleşildi. Ahmet Uzer ikinci görüşmede ise yanına Cemal Kadıoğlu'nu aldı. Doğru muydu bunlar? Cinayetin bir numaralı şüphelisi Kadıoğlu, başsavcının makam odasında mı ağırlanıyordu? Her iki isim cinayet soruşturmasına dair rahatsızlıklarını başsavcıya mı iletti? Görüşmede başsavcı şüpheliye, avukatlarınız ile soruşturma savcısı yakın ilişkide olsun, otursunlar konuşsunlar gibi bir yanıt verdi mi? Eğer doğruysa nasıl olabilirdi bu? Bir başsavcı bir cinayet şüphelisine, şüphelisi olduğu dosyaya dair nasıl olurdu da akıl verirdi? Madem öyle, tam da bu aşamada yine soralım. Başsavcı Kocaman, soruşturma savcısı Ali İhsan Akdoğan'a bu cinayet dosyasına dair talimat verdi mi? Savcı Akdoğan'dan cinayet şüphelilerinin beklediği alındı mı? Hayır. Ve gelin görün ki Savcı Akdoğan, Cemal Kadıoğlu dahil herkesi şüpheli gösteren bir iddianame hazırladı ve bu iddianame başsavcıyı atlayıp direkt mahkemeye sunuldu. Hal böyle olunca araya başsavcı girdi ve sehven gönderdik diyerek mahkemeden iddianameyi geri aldırdı. Bunun bir cezası olmalıydı. Oldu. Cinayet savcısı Ali İhsan Akdoğan daha sonra Zile başsavcılığına gönderildi. Dosya başsavcı vekili Burhan Tezcan'a emanet edildi. Tezcan, başsavcı Yüksel Kocaman'ın bizzat Kuşadası başsavcılığından Ankara'ya getirdiği bir isimdi. Hakimden suçlu takası. Bu arada tutuklu Kadıoğlu üyelerinin serbest kalması için de yoğun uğraş içine girilmişti. İddia o ki sulh ceza hakimleri Kenan Türk ve Yusuf Aslan'a cinayet şüphelilerinin tahliye edilmesi için baskı yapılmaya başlandı. Bu yapılırken de Adalet Bakanı'nın iradesi bu yönde fısıltısı yayılıyordu. Doğru muydu? Hedef şaşırtma mıydı? Hakimler ise dosyada somut deliller var, suç işliyorsunuz diye baskı yapanları uyarıyordu. Çözüm bulundu. HSK'ya bu hakimler FETÖ ile mücadele etmiyor diyerek şikayet edildi. İki hakim önce asliye cezaya, oradan Yargıtay savcılığına gönderildi. Aranan sulh ceza hakimi ise 28 Ağustos 2018'de bulundu. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, şüpheli avukatlarına Şanser ve Veli Kadıoğlu'nu serbest bırakacağını bildirdi. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alican Uludağ'ın haberinden öğrendik. Şart olarak iki tetikçiyi getirin, Şanser ve Veli Kadıoğlu'nu öyle bırakırım denildi. Yani devletin hakimi şüpheli avukatları ile suçlu takasına girişti. Bu nasıl olabilirdi? Aynı gün iki şüpheli Abdurrahman Doğal'a ve Şemsettin Öz'den Ankara Emniyeti de devre dışı bırakılarak doğrudan Ankara Adliyesi'ne getirildi. Haliyle bu durum emniyette rahatsızlık yarattı. 28 Ağustos 2018'de Veli ve Şanser serbest bırakıldığında iki tetikçi de tutuklandı. Evet, Kadıoğlu ailesi yargıda ilk zaferini kazanmıştı. Şimdi sırada iddianameden Kadıoğlu ailesini çıkarmak vardı, plan yapıldı. Bunun için iddiaya göre Ankara Adliyesi'ndeki bir başsavcı vekili ile Kadıoğlu ailesinin avukatı dışarıda gizlice buluştu, dosya ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Ve düşünün ki tam da bu aşamadan sonra şüpheli avukatları tarafından o başsavcı vekiline korsan iddianame verildi. Deniyordu ki bu iddianameyi eski bir savcı kaleme aldı. İddianamede Kadıoğlu ailesinden hiç kimse yokken cinayet sebebi bir akaryakıt istasyonu meselesinin devrinden kaynaklı alacak meselesine çevrildi. Banka yöneticisinden rüşvet kuryeliği. Ankara Adliyesi koridorlarında bu dosya ile ilgili rüşvet iddiaları da ortaya atıldı. Öyle dedikodular yükseldi ki bir kamu bankasının genel müdür yardımcısının dahi devreye girdiği ileri sürüldü. O isim içinde 260 bin dolar olan çantayı Ankara Adliyesi'ndeki bir dinlenme odasında cinayet savcısı Burhan Tezcan'a vermek istedi. Ancak savcı adliyede parayı almak istemedi. Hatta fısıltı o ki durumu başsavcı Kocaman'a iletti. Acaba başsavcı ne yanıt verdi? Dipnot, iddia o ki rüşvet teklif edilen savcı Tezcan başına gelenleri Adalet Bakanlığı, HSK ve Cumhurbaşkanlığında üst düzey isimlere anlattı. Yani devletin üst düzey yöneticileri olanları biliyordu. O dönem Ankara kulislerinde başsavcı Kocaman'ın görevden alındığı konuşuldu. Tam da bu sırada ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı. Başsavcı Kocaman 20 Kasım 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Acaba başsavcı Kocaman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o görüşmede "Hak yolcular bana kumpas kurmak istiyor, size gelip anlatacaklarına inanmayın" dediği doğru muydu? Hatta HSK'nın üst düzey isimlerinin de Ankara Cumhuriyet Başsavcısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet ettiği ama karşılığında Erdoğan tarafından terslendiği iddiası gerçek miydi? Bilinmez. Ama şurası kesin ki Kocaman Erdoğan görüşmesinin fotoğrafının ortaya çıkmasından sonra kimse başsavcı için bir daha sesini çıkaramadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, düğünü sonrası eşiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ziyarete gidip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafla da çok konuşuldu.
6. Ayrımın sonu. Sayfa 71.